Kent'in gizli öyküleri. Kent'in isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturduğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Biliyorsunuz her programımızda çok özel konuklarımız oluyor. Gerçek yaşamdan, yaşamın orta yerinden birbirinden ilginç hikayeleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz Kentin Gizli Öyküleri programında. Ve bu güzel öykülerin, yaşam öykülerinin kahramanları, kentimizin gizli kahramanları kendi hikayelerini programda açık radyo mikrofonlarından sizlerle paylaşıyorlar. Bugün de işte öylesine güzel, ilham verici bir öykü bizlerle birlikte olacak. Ve biz çok heyecanlıyız. Kendisinin yaşam öyküsünü sizlerle buluşturacağımız, kendisini sizlere daha yakından tanıtacağımız için daha fazla sözü uzatıp konumuzu da bekletmeden ben hoş geldiniz demek istiyorum sevgili Tuğba Güvenç'e. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Kenan Bey, merhabalar.
Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılmayı kabul ettiniz. Bugün dinleyicilerimizle yaşam öykünüzü paylaşacaksınız. Bizi çok mutlu ettiniz, çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
O zaman hadi gelin hikayenin en başına doğru gidelim. Sevgili Tuğba Güvenç'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başlamıştır?
Tuğba Güvenç 94 yılında Bakırköy'de doğmuştur. İlk öğretimini Zeytinburnu'nda Çiftlik İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdi. Evet. Şu an Zeytinburnu'nda oturuyorum.
Ne güzel. Doğduğunuz aslında semtlerin çok uzağında değil. Doğduğunuz okula gittiğiniz semtesiniz hala ama gelin hikayenin başını birazcık daha irdeleyelim. Sizin doğduğunuz yıllara, hatırladığınız en eski anılara doğru gidelim. Doğduğunuzda nasıl bir ailede dünyaya gözlerinizi açtınız? Anneniz babanız ne yapardı? Mahalleniz, semtiniz nasıldı? Bize biraz detay anlatır mısınız?
Yani ben şöyle söyleyeyim, zaten çok hareketli olduğunda yani 1,5 günde dünyaya gelmişim. Zor bir doğum geçmiş annemin anlattığı kadarıyla biliyorum. Çok hareketliymişim zaten. Evet. O yıllarda da 94 yılında yani 2000'li yıllarda 6 yaşıma kadar anneme birazcık fazla çile çektirmiş olabilirim anlattığını göre. Çünkü çok hareketliymişim, susmuyormuşum. Hem bebeklik hem çocukluk çok hareketli geçmiş.
Ne güzel. Aileniz için güzel miydi bilmiyorum ama çocukluk açısından doya doya yaşadığınız bir çocukluk. Peki Bakırköy'de ya da Zeytinburnu'nda mı geçti çocukluğunuz hatırladığınız yıllar?
Evet, yani ben kendim bildim bilir zaten şu an yani 29 yıldır oradayım. Evet. Ailem de yaklaşık 35 yıldır falan Zeytinburnu'da yaşıyor. İlk öğretimimi 4. sınıfa kadar Çiftlik İlköğretim Okulu'nda geçirdim. Sonrasında bir gün göreni geçtim bir yıl. Evet. Ondan sonra da Atatürk İlköğretim Okulu'na geçtim. Orta öğretimime kadar oradaydım. Liseye
Peki,
kadar.
Sizin çocukluğunuzda Zeytinburnu yaşadığınız semt nasıl bir semtti?
Ya, hatırladığım kadarıyla güzel arkadaşlıklar edinmiştim. Yani mahalle kültürü vardı. Yani çocukluğum aslında ben hep oyunlar oynayarak hareketli geçirdim diyebilirim.
Evet, o hareketli çocuk aslında mahallede o enerjisini de bir şekilde oyunlarla kanalize eden, herhalde enerjisini dışa vuran bir çocuktu diye düşünüyorum Tuğba Güvenç.
Kesinlikle öyle. Ben şu an ailenin en büyüğüyüm kardeş olarak. Benim aynı zamanda 3 tane de kız kardeşim var. 4 kız kardeşiz. Benden sonraki kardeşim 2 yıl sonra dünyaya geldi. 96 doğumlu kendisi. Onunla birlikte zaten daha güzel anılarım oldu.
Peki, ilkokulu Zeytinburnu'nda okudunuz. İlkokuldayken aslında sporla tanışma bir şekilde gerçekleşiyor. Anlatmak ister misiniz bize?
4. sınıftayken ben aslında beden eğitimi öğretmeninin okul takımı için seçme yapıyordu. Ben de zaten çok hareketli, yerinde duramayan bir çocuk olduğum için bu seçmeyi duyunca direkt katıldım. Seçmede birinci geldim. Birinci gelince ilçe yarışmaları oluyor bizim. İlçe yarışmalarından sonra İstanbul şampiyonası diye gidiyor. Ben bu seçmeye katılıp birinci olduğumda tabii direkt aileme gelip hani ben birinci oldum, yarışmalara gideceğim dedim. Ama annem ilk başta buna çok sıcak bakmadı açıkçası. Sonrasında beden eğitimi öğretmenim devreye girdi. Kendisiyle konuştum. Ben ilk önce ilçe yarışmalarına gittim. İlçe yarışmalarında ilk yarışımda birinci oldum küçüklerde. Ve 15 dakika sonra da yıldızlar vardı. Kendi yaşımdan büyüklerle koştum. Orada da birinci olunca beden eğitimi öğretmenim benim hani devam etmem için ailemle, annemle görüştü. Annem de tabii yani annemin korktuğu o zamanlar tabii anlamıyorum. Sonrasında detaylı konuştuğumuzda derslerimden geri kalacağım için açıkçası yapmamı istememiş sporu.
Siz hayatınızda ilk defa katıldığınız ilçedeki atletizm yarışında hem kendi yaş grubunuzda hem de sizin daha üst
Kendinden
yaş grup
büyüklerle.
kendinizden büyüklerle olan yarışta ikisinde de birinci oluyorsunuz. Ve hayatınızda ilk defa katılıyorsunuz. O güne kadar herhangi bir atletizm yarışmasına katılmış değilsiniz. Özel bir ders almadınız, özel bir antrenman programı uygulamadınız. Beden eğitim öğretmeninizin keşfiyle okulda birinci olup yarışmaya katıldınız ve bu dereceleri elde ettiniz. Sonra
Evet.
hikaye nasıl gelişti
İlk
sonra?
zaman böyle.
Sonrasında hikaye
Sonrasında
nasıl gelişti? Evet, tamam, buyurun.
beden eğitimi öğretmenim de için zaten kuafördü. O kuaföre annem gittiğinde eşi o zaman Kenan Hoca'nın adı. Kenan Hoca seninle görüşmek istiyor Tuğba için demiş. Sonra beden eğitimi öğretmenimle annem görüşüyor. Beden eğitimi öğretmenim Kenan Hoca'nın söylediği anneme bu geleceğin Süreyya Hanım'ı, o zaman benim dönemimde popüler Süreyya Hanım vardı.
Evet.
Herkes ona örnek alırdı. Ben de kendisine örnek alırdım. Geleceğin Süreyya Hanım'ı lütfen engel olmayın. Spor yapmasına izin verin demiş. Annem de bu konuşmadan sonra biraz yumuşamış ve benim spora devam etmeme izin verdi.
Sonrasında
Sonrasında şöyle ben ilçe yarışmasında birinci olunca İstanbul Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. İstanbul Şampiyonası'nda ben ilk ona girdim. Yanlış hatırlamıyorsam 10. olmuştum. O zamanki büyüklerle koşmuştum. O zamanki ilk onun içerisinde de benim akrabam vardı. O da uzaktan akrabamız. Uzaktan akrabamız da benim 12 yıllık antrenörümle birlikte çalışıyormuş. Sonrasında o listeye bakarken akraban benim ismimi görüyor ve diyor ki bu da benim akrabam. Hani Tuğba isterseniz getirebilirim hocam deyip beni yarışmaya davet ediyor.
evet.
Sonrasında ben o yarışmaya gidiyorum. Orada Deniz Hoca ile tanışıyorum. 12 yıllık antrenörüm beni sonraki şampiyonalarda Avrupa, Olimpiyat oralara geleceğim. Oralarda başarı sağlamamda etkisi olan antrenörüm diyebilirim.
Ne güzel. Peki Deniz Hoca ile yolunuz kesişiyor, tanışıyorsunuz.
Evet ya şöyle o da çok komik. Deniz Hoca akrabam Deniz Hoca'dan bahsediyor. Ben Deniz Hoca'yı kadın zannediyorum. Yani erkek olduğunu düşünemedim ilk başta. Sonrasında ilk kendisiyle tanışmaya gittiğimde tabii o zaman çok küçüğüm. Biraz içine kapanık. O zaman sporla birlikte tabii ki de kendime olan özgüvenim gelişti. Ama öncesinde ben çok içine kapanık, çok herkesle konuşmayan bir karaktere sahiptim. Deniz Hoca ile işte tanışmaya giderken akrabamla birlikte gidiyorum. Karşımda kadın beklerken böyle kaslı bir erkek görüyorum. Tabii ben bir şok geçiriyorum, şaşırıyorum. Aa Deniz Hoca bu muydu diye.
Peki sonrasında ne
Orada
yapıyorsunuz?
tanıştım. Efendim?
Peki sonrasında ne yaptınız? Karşınızda hiç ummadığınızda bir kadın antrenör beklerken kaslı yapılı bir erkek antrenör çıktı karşınızda Deniz Hoca. Ondan sonra ama yolunuz devam etti kendisiyle. Nasıl devam etti?
Sonrasında şöyle, o yarışma 6 kilometrelik bir yarışmaydı. İlk defa hayatımda 6 kilometre koşacağım ve çok küçüğüm, bilmiyorum nasıl koşacağımı bilmiyorum. O yarışmaya girdim. Erkek, kadın, karışık herkes koşuyor. O yarışmadan sonra Deniz Hoca beni kenara çekti. Beni çalıştıracağını söyledi. Artık hani bende ne yani bir ışık gördü ki çalıştırmayı kabul etti. Açıkçası hani ne yapacağımı, çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım, beni çalıştıracak mı bilmiyordum. Çalıştırmayı kabul etti ve biz o günden sonra Deniz Hoca ile 12 yıl boyunca çalıştık ve kendisi gerçekten hani bana antrenörden ziyade babalık etti. Çünkü ben daha 9 yaşında Eylül ayında Deniz Hoca ile tanıştım. Çok küçüğüm. En başta zaten beni kenara çekip mesela ben mesafe özelliği olan birisiyim. Çünkü ilçe yarışmasına gittiğimizde ya da 6 kilometrelik uzun mesafe koşularım. Benim dayanıklılığım iyiydi aslında. Ama antrenörüm Deniz Hoca beni kenara çekip senin dedi 7 yıl 8 yıl boyunca dedi altyapını geliştireceğim. Hani tekniğini, motorik özelliklerini, sprintini geliştirip sonrasında seni mesafeye çıkartacağım dedi. Bu kadar dedi yıl sabretmeyi düşünüyor musun, istiyor musun dedi. Var mısın dedi. Ben de varım dedim. O an antrenörüm o ne derse o olur düşüncesiyle. Her dediğinizde okeyim hocam dedim ve bizim serüvenimiz bu şekilde başlamış oldu.
Peki bir yandan anneniz çok istekli değil spora eğilmenizi ama beden eğitimi öğretmeniniz ikna edici ve bir şekilde sonrasında gelen başarılarla da Deniz Hoca ile yolunuz kesişiyor ve sizin de söylediğiniz gibi 12 yıl boyunca devam eden bir serüven başlıyor. O yıllar nasıl geçti? Biraz onlardan konuşalım mı? Yani bir yandan hayatınızda artık atletizm oldu, spor oldu. Bir yandan okul hayatı devam etti tabii ki. Okul hayatı ve spor dışında bir zamanınız var mıydı? Ne yapardınız? Nasıl dengeliyordunuz bütün bu hayatı? Biraz o yılları anlatır mısınız bize?
İşte şöyle ben 4. sınıfa kadar çiftlik ilköğretim okulundaydım. Sonrasında Deniz Hoca ile tanışınca onun bir tane beden eğitimi öğretmeni arkadaşı vardı. Beraber yürütüyorlardı. Bir yıl Güngören'e gittim. Güngören'den sonra tekrar Zeytinburnu'da Atatürk İlköğretim Okulu'na geldim. Atatürk İlköğretim Okulu'nda Lokman Hoca vardı. Lokman Hoca ile Deniz Hoca birlikte o zaman okul takıma arkadaşlarım oldu. Onlarla birlikte antrenman yapmaya devam ettim. O şekilde ortaokul öğretimimde sabah 7'de Merkez Efendi Parkı vardı. Benim evimin hemen aşağısında 100 metre aşağısında. Sabah 7'de antrenmanımı takım arkadaşlarımla birlikte yapardım. 7'den sonra gittikten sonra okula giderdim. Okulda bize kahvaltı hazırlarlardı. Kahvaltımızı yapardık, sonra derslerimize girerdik. O şekilde orta öğretimimi geçirdim. Orta öğretimde ortaokul yarışmaları falan oluyordu. İstanbul şampiyonası oluyordu. Okullar puanlı atletizm oluyordu. Hem dersimize giriyorduk, hem okulumuzu yarışmalarda temsil ediyorduk. Takımımla birlikte temsil ediyordum. Ortaokuldan sonra lise dönemimi Deniz Hoca'nın okulunda geçirdim. Yani hem beden eğitimi öğretmenimdi hem antrenörümdü kendisi. Fakat şöyle bir durum vardı. Ben Deniz Hoca ile çalışmaya başlarken ben yaşıtlarıma göre çok ufak boylu. Yani 1.30 boyundaydım yanlış hatırlamıyorsam 20 kiloydum. Yani çok çelimsizdi ve antrenörüm bunu yani doktora göstermek istedi açıkçası. Hani yaşıtlarıma göre çok
Evet.
küçük olduğum için. Ve biz de beraber doktora gittik. Doktorda bana epifiz testi yapıldı. Yani bu epifiz testi uzayacak mıyım, devam edecek mi o zaman? Ona bakıldığında ben yaşıtlarıma göre 1,5 yaş geriden geliyormuşum.
Evet.
O yüzden antrenörüm de bana hani sen dedi gelişimini tamamlayana kadar ben şu an sana bir yani yüklemeden ziyade hani bir branşını belirleyemeyiz dedi. İlk önce benim gelişimimi tamamlamamı bekledi. Gelişimimi tamamladıktan sonra hangi branşı seçeceğimize karar verdik. Tabii bu süreçte Deniz Hoca bana uzayabilmem için Dardanel ton, ondan sonra kutu kutu sütler. Tabii ben bunları yani şimdi burada söylüyorum hocam duymasın ama yani her gün 1 litre sütü içmemi isterdi ama ben artık anneme derdim anne hasta biri falan varsa bunları götür onlara ver ben bitiremiyorum bunları derdim.
Peki bir yandan uzaması, büyümesi, gelişimini tamamlaması, yaşıtlarına göre aradaki farkı kapatması için hocaların özellikle desteklediği. Ama bir yandan da dediğiniz gibi sabahın erken saatlerinde evinin yakınındaki parkta antrenmanla güne başlayan, sonra okula giden, bir yandan derslerini götüren Tuğba Güvenç var karşımızda, mikrofonumuzda şu anda. Okulda peki akademik başarı nasıldı? Derslerle beraber spor gidiyor muydu?
Şöyle belli bir döneme kadar yani üniversiteye kadar gidebiliyordu. Yani hem okuluma gidip hem antrenmanımı yapıp ikisini birlikte yönetebiliyordum. Ama sonrasında olimpiyat düzeyine geldiğim zaman maalesef bizim kamplarımız başlıyordu. Yani yurt dışı ben yurt dışı kampı almaya başladım. Yurt dışı kampı alınca ister istemez okula gidemiyorsun. Çünkü kampa
Oraya
gittiğimiz...
gelmeden isterseniz şöyle geçelim
Tamam.
oraya. Madem söyledik, artık dinleyeceğimiz de biliyor. Aslında olimpiyatlara
Evet.
katılmış bir sporcu var. Milli bir atlet var şu anda yayınımızda. Bu süreç nasıl gelişti? Yani okuldasınız. Okulda bir yandan Deniz Hoca ile antrenmanlar devam ederken bir anda okulunuza katıldığınız müsabakalarda derece yapmaya başlıyorsunuz. Sonra başarılar arka arkaya gelmeye başlıyor anladığım kadarıyla.
Evet, şöyle ben 7-8 yıl aslında şu anki branşım değil, şu anki yani altyapımı geliştirmek istediği için antrenörüm bana daha çok sprint branşları 60 metre, 100 metre, 100 metre engelli, 300 metre engelli branşlarını denedim. Bu 7-8 yıl boyunca. Benim ilk kulübüm Enka Spor Kulübü ve Enka Spor Kulübü'nde 100 metre engel ve 300 metre engel için sporcu aranıyordu. Ve ben de bu branşları yapmaya başladım. Hem gelişimim açısından hem sprintimi geliştirmek, tekniğimi geliştirmek açısından biz bu branşları yaptık. Ve bu branşlarda da ben ilk uluslararası başarımı şöyle söyleyeyim. 2010 yılında ilk defa 400 metre engelli branşında 62 saniye koşarak Avrupa Yıldızlara gitmeye hak kazandım. Moskova'da olmuştu. Benim ilk yurt dışı deneyimim orasıydı.
Evet.
Sonrasında 7-8 yıl böyle devam etti. Aynı zamanda lisemi Osman Ülkümen Lisesi'nde geçirdim. Beden eğitimi öğretmenim Deniz Hoca'ydı. Orada da okula engelleri koyup ondan sonra ders bitiminde saat 5'ten sonra bir tane sınıfın içerisinde engelleri koyup ağırlığı koyup bu şekilde orada da antrenmanımı yapıyordum. Sonrasında o zamanlar sabahçı öğrenci diye ayrılmıştı. Öğrenci olduğu için sabah antrenman yapıyordum. Sonrasında değişti, öğrenci oldum. Öğlen bittikten sonra Enka Spor Kulübü var, Sadi Gülçelik Spor Tesisleri. Okul çıkışı antrenörüm beni arabayla karşıya götürüp Güngören'den oraya gidip o trafikte o yolları çekip yolda yemeğimi yiyip o şekilde gidip antrenmanımı yapıp geri dönüyordum. O yıllar gerçekten çok zordu. Hani hem okulum hem
Evet.
antrenmanım hem o yol trafiği açıkçası çok dinlenme şansım olmuyordu. Sonrasında 2013 yılında ben şöyle söyleyeyim, 2011-2012 yıllarında 400 metre engellide o zamanlar sanırım Avrupa Gençler Şampiyonası vardı, tam emin değilim. Ona hazırlanırken sakatlandım. O sakatlığıma işte nedenini bulmaya çalışırken nereden sakatlığına 8 doktora falan gittim. Ve 8 doktor da o kadar farklı bir şey söyledi ki, biri işte kasında fıtık var diyor, biri diyor bir bacağım 5 santim kısa, biri diyor hiçbir şeyin yok. En son bir doktora gittik ve benim ilk sakatlığım kalça altı ve tendonda kemikte ödem varmış. Ve
Evet.
ben 2 yıl boyunca işte o sakatlık süreci beni çok yıprattı. Sonrasında antrenörümle birlikte konuştum ve artık dedik ki hani istediğimiz branş 3000 metre engelliydi. Artık dedi uzun mesafe 3000 metre engelli branşına geçebiliriz yaptı. Ben de hazırım hocam geçebiliriz dedim. Ve ben 2013 yılında bir yıl boyunca 800 metre böyle mesafe branşını denemeye başladım. 800, 1500 metreleri denemeye başladım. 400 engelden bir yıl 800, 1500'e çıktım. 2015 yılında ise ben 3000 engelli branş koşmaya başladım.
İsterseniz hadi biraz daha hızlanalım buradan. Çünkü
Tamam.
süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Anlatacağınız daha güzel başarılar da var. Onları da dinlemek isteriz. Biraz daha hızlı bir şekilde anlatırsak çok sevinirim.
Tabii. 2015 yılında ben 3000 metre engelli koşmaya karar verdim. Ve ben ilk yarışımda Avrupa U23 şampiyonası barajını geçtim. Onun öncesinde tabii herkes çok farklı tepki verdi. Sen 400 metre engelli koşuyorsun. 400 engelden nasıl 3000 engele çıkacaksın? Nasıl koşacaksın? Koşamazsın gibi yorumlar aldı. Tabii biz bunlara güldük çünkü biliyorduk amacımız zaten uzun mesafe koşmaktı ileriki yıllarda. Ve bu şekilde ben ilk yarışımda Avrupa U23'ü geçtim. Üçüncü yarışımda ise Avrupa'da yılın en iyi derecesine Avrupa U23 Türkiye rekoruna ve Olimpiyatlar Rio 2016 Olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. 9:33-9:34 koştum. O zamanın olimpiyat barajı 9:45'ti. Ve ben Temmuz ayında Avrupa U23 şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Orada işte ben elemede doğum günümde elemeyi koştum ve birinci olarak finale kaldım. Finalde ise antrenörüm benimle yarışmadan önce bir konuşma yaptı. Bu bir yarış, düşebilirsin ama asla pes etmiyorsun, kalkıp devam edeceksin dedi. Artık bu benim bilincime mi yerleşti bilmiyorum. Yarışmada giderken son 300 metre engele takılıp düştüm. Kalktım, devam ettim ve Avrupa şampiyonası rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim ilk
Düştüğün
uluslararası
halde.
başarım.
Yani
Evet.
koşarken yarış esnasında düştüğünüz halde kalkıyorsunuz ve Avrupa rekoru kırarak şampiyon oluyorsunuz.
Evet. Bu
Peki.
benim ilk uluslararası başarım ve bu bir başarı benim için çok önemliydi. Çünkü elime bileziğimi de almak istiyordum. Şöyle bir bizim hakkımız oluyor. Uluslararası arenalarda şampiyonluk ilkte girdiğimiz zaman bize devlet tarafından atama hakkı veriliyor. Ve okulumuz bittiği zaman beden eğitimi öğretmeni olarak ülkemize öğretmen olarak devam edebiliyordum.
Ne güzel. Peki sonra
Evet.
neler oldu? Rio.
Sonrasında ben bu derecemle 2016 Rio Olimpiyatlarından hak kazandım. 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettim ve o zaman daha 22 yaşındaydım. Çok tecrübesizdim. Sonuçta ikinci yılımda daha engeli 3000 metre engele yeni geçtim. Rakiplerime göre daha tecrübesizdim. O yüzden yarışmalarda aslında taktikten ziyade o herhalde yaşın verdiği enerjiyle beni alıp başımı gidiyordum. Ve sonlarda ister istemez gücümü koruyamıyordum. 2017 yılında ise üniversiteler dünya şampiyonası vardı. Orada da ülkemize altın madalya getirdim. Ve orada da aslında ilk turda su engelinde düştüm. Tekrar kalkıp devam ettim. Ve böylelikle yine dünya şampiyonu oldum. Ve bana artık şeylerde, sosyal medyada, Instagram'da sen düş, düşünce şampiyon olursun diye yorumlar gelmeye başladı.
Muhteşem. Çok az kaldı süremiz. Hadi biraz daha hızlanarak bitirelim
Çekiliyorum.
kendimizi. Evet.
Sonunda şöyle. Bu süreçlerden sonra maalesef benim bir dönüm noktam oldu. O da bu son 2 yıl, bu Covid zamanı diyebilirim. 2020-2021 yılı benim için çok zor geçti. 4 kere Covid oldum. Covid maalesef akciğerimde hasar bıraktı. Onun iyileşmesi için 8 ay bekledim. Sonrasında başıma çok talihsiz olaylar geldi ve ben artık antrenörümle gerçekten dedim ki ben bırakmayı düşünüyorum, artık yapamıyorum, her şey üst üste geliyor gibi bir konuşma gerçekleştirdik. Tabii ki de kimse bırakmamı istemedi, ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Ve ben o yıllardan sonra 2022 yılında tekrar devam edeceğim deyip devam ettim. Ve o yaşım, yani o zamanlar 28 yaşım, 27 yaşındaydım. 27 yaşında bile kişisel en iyi derecemi koşarak 9:25-58 koştum Avrupa Şampiyonası'nda. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa beşincisi oldum. Benim için dönüm noktası orasıydı. Yani o 2 yılın ardından tekrar dönüp tekrar kişisel en iyi derecemi yapıp Avrupa beşincisi olmak, aslında Tuğba sen daha bitmedin, daha yolun açık diyerek şu an Paris Olimpiyatlarına hazırlanıyorum.
Muhteşem. İşte böylesine muhteşem bir yaşam öyküsü, Tuğba Güvenç'in yaşam öyküsü ve hem dinlerken bir yandan gururlandık, bir yandan her anlattığında bir sonrakinde hadi Tuğba, hadi bunu da başarmış ol, her anlattığın turnuvada bunu da şampiyonlukla tamamlamış ol diye can kulağıyla dinledik aslında hikayeni ve bence hikayenin içinde de çok güzel bir anekdot. Koşarken bile düştüğünde kalkıp düştüğün yerden devam etmek, daha fazla efor harcayıp belki de sonuçta şampiyon olmak senin aslında bir klasiğin, gelenek oldu artık bu sende
Evet,
belki
aslında
de.
zor başarmayı seviyorum.
Evet.
Ben zor sanırım.
Belki de Covid'den sonra anlattığın hikayede sporu bırakma
Evet.
noktasına gelmek de bir düşme ve tekrardan kalkıp en iyi dereceni yapmak da aslında bu senin karakterin olmuş diye düşünüyorum.
Evet.
Karakterini tekrar ortaya koyuyorsun. Artık dediğim gibi sonuna geldik programımızın. Son olarak dinleyicilerimize kendi yaşam öykünden de hareketle geriye dönüp baktığında ne söylemek istersin? Tuğba Güvenç'in yaşam öyküsü nereye doğru gidecek? Ne yapacaksın bundan sonrasında dair ve dinleyicilerimize son mesajın ne olur?
Şöyle söylemeliyim. Bence herkes kendine bir hedef belirlemesi gerekiyor. Ve o hedef doğrultusunda asla pes etmeden çalışıp, inanıp, isteyip devam etmesi gerekiyor yolunda. Tabii ki de önümüze engeller çıkacak ama o engellerin üstesinden gelebiliriz, o engelleri aşabiliriz ve o başarıya ulaşabiliriz. Ben de izleyicilere bunu diyebilirim. Asla pes etmesinler ve güvendikleri yolda mücadeleye devam etsinler.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldun. Yaşam öykünü bizlerle paylaştın, dinleyicilerimizle paylaştın ve gururla dinledik. Bir milli sporcumuzun, bir milli atletimizin başarılarını, bu güzel hikayesini. Çok teşekkürler. İyi ki varsın.
Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Tekrardan iyi yayınlar
Çok
dilerim.
teşekkürler. Evet efendim, bugün konuğumuz sevgili Tuğba Güvenç'ti. Tuğba Güvenç de anlattığı yaşam öyküsünü ve programın bütününde aslında anlattığı hikayelerin hepsini de gördüğümüz gibi ne zaman bir olumsuzluk olsa o olumsuzluğu bir yerde sonlandırıp tekrardan ayağa kalkmasını, düştüğü yerden kalkıp daha hızlısını, daha iyisini yapmasını bilen bir yaşam öyküsüydü. Hayat her zaman ne yazık ki böyle yukarı doğru gitmiyor. Bazen düşüyoruz, bazen aşağılara, diplere doğru gitmemiz gerekiyor. Ama mesele o diplerden ya da düştüğümüz yerden kalkıp daha iyisine doğru gidebileceğimizi bilmek ve onun peşinden gidebilmek. Tuğba Güvenç tam da böyle bir hikaye. Olimpik bir atlet, milli bir atlet ve yılların emeğiyle, tırnaklarıyla tabiri caizse kazıya kazıya, adım adım birçok başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış, bizleri gururlandırmış. Böylesine muhteşem bir kadın sporcu hikayesiydi. İyi ki var Tuğba gibi hikayeler ve bizden de bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler tekrar burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim Kentin Gizli Öyküleri programına. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.